New South Wales'te 1257 yeni COVID vakası ve 7 ölüm kaydedildi. 12 yaş ve üzeri çocukları olan aileler COVID aşısı yaptırmaya teşvik ediliyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen bakanın Süleyman Soylu olduğu iddia edildi. New South Wales'ta yerel olarak edinilmiş 1257 yeni koronavirüs vakası kaydedilirken virüs kaynaklı 7 ölüm bildirildi. Ölen 7 kişi arasında 90'larında 2 erkek, 90'larında bir kadın, 80'lerinde 3 erkek ve 60'larında bir kadın bulunuyor. Delta salgınının başladığı Haziran ayından bu yana New South Wales'ta 184 ölüm gerçekleşti. Başbakan Gladys Berejiklian yeniden açılmanın eyaletteki insanların bu süre zarfında güvenli, sorumlu ve temkinli olduğu öncülüğüne dayandığını söyledi.
All of us are looking forward to doing those things we can't currently do.
Hepimiz şu anda yapamadığımız şeyleri dört gözle bekliyoruz diyen Berejiklian, ama bu salgın için hepimiz sağlık kurallarına uyarak güvenli ve temkinli hareket edeceğiz diye konuştu. Şu anda eyalet hastanelerinde 1189 koronavirüs hastası bulunuyor. Bunlardan 222'si yoğun bakımda ve 94'ü solunum cihazına bağlı. Victoria yerel olarak edinilmiş 473 yeni COVID-19 vakası kaydetti ve bu rakam Delta varyantına bağlı en son salgın başladığından bu yana eyaletteki en yüksek günlük sayı oldu. Andrews hükümetinin sokağa çıkma yasağı dışında bir yol haritası üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Pazartesi günü eyaletin Sağlık Bakanlığı 202 vakanın bilinen salgınlarla bağlantılı olduğunu ve kalan 271 vakanın kaynağının araştırıldığını doğruladı. Yeni vakalarla birlikte eyaletteki toplam aktif vaka sayısı 3507'ye yükseldi. Avustralya başkent bölgesinde yerel olarak edinilen 13 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. En az 10'unun bulaşıcı dönemlerinde toplum içinde olduğu belirtildi. Yeni vakaların 7'si bilinen vaka veya bulaşma bölgesiyle bağlantılıyken diğer 6'sı soruşturma altında. Queensland düşük riskli kabul edilen 2 yerel COVID-19 vakası kaydetti. Yerel vakalar Sunnybank'taki St. Thomas More College öğrencileri olunca okuldan 1000 aile 14 günlük ev karantinasına girdi. Başbakan Palaszczuk bu hafta sonu Mackay'de yeni açılan aşı klinikleri olacağını ve bugün Toowoomba'da yeni bir merkezin açılacağını söyledi. Palaszczuk, Queenslandlilerin %56.39'unun İlk doz aşısını yaptırdığını ve %38.8'inin ise tamamen aşılandığını söyledi.
As we get more supply in from the federal government, we're able to open up more vaccination centers.
Federal hükümetten daha fazla aşı tedariği elde ettikçe daha fazla aşı merkezi açabiliriz diyen Palaszczuk, bir kez daha Queenslandlileri cesaretlendirmek istediğini söyleyerek, şimdi aşınızı olma zamanı, şu anda büyük bir delta salgınımız yokken gidip aşı olun, aşı olan her kişi Queensland'e yardım ediyor olacak diye konuştu. Bu arada Queensland, New South Wales güvenli sınır balonu yeniden faaliyete geçti. New South Wales'teki bazı dini liderler kimsenin kiliseden geri çevrilmemesi gerektiği gerekçesiyle aşı pasaportlarına muafiyet verilmesi için bastırıyor. Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazard, eyalet yeniden açıldığında ve aşı hedeflerine ulaşıldığında kiliseye gidenlerin yine de aşı kanıtı göstermeleri gerekeceğini söyleyerek konuyla ilgili kararlılığını koruyor. Sydney Katolik Başpiskoposu Anthony Fisher, Sydney Anglikan Başpiskoposu Kanishka Raphael ve St. George Kuzey Anglikan Kilisesi Başkanı Phil Colgan, Sağlık Bakanlığı'na muafiyet için lobi yapıyor. Başbakan Scott Morrison, 12 yaş ve üzeri çocukları olan aileleri COVID aşısı yaptırmaya teşvik ediyor. Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu, şimdi 12 yaş ve üzeri herkes için Moderna'yı tavsiye ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinden temin edilen Moderna aşısının 1 milyon ilave dozu önümüzdeki haftalarda binlerce eczaneye dağıtılacak. Avustralya nüfusunun %42'sinden fazlası tam aşılı ve %67'sinden fazlası da ilk doz aşısını yaptırmış durumda. Ancak İşçi Partisi'nin gölge sağlık bakanı Mark Butler aşı dağıtımının çok yavaş olduğunu ve Moderna'nın çok geç kaldığını söyledi.
We had been urging Scott Morrison to sit down with Moderna as far back.
Scott Morrison'ı geçen yıl Moderna ile görüşmeye çağırıyorduk diyen Butler, şimdi de Avustralyalıların bu aşıya erişmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklaması gerekiyor diye konuştu. Bu arada aşı olmak istemeyenleri ikna etmek amacıyla düzenlenen yeni bir kampanya için 50 milyon dolar daha harcanacak. Pazar günü kampanya çalışmalarını tanıtan hükümet, alışveriş merkezlerindeki danışma merkezlerinin yanı sıra yapılacak etkinlikler aracılığıyla da daha fazla kişinin aşıya sıcak bakmasının sağlanmasını amaçlıyor. Sağlık Bakanı Greg Hunt, karantina ve seyahat kısıtlamalarının sona ermesi için %70-80 oranında tam doz aşılanma beklendiğinden daha fazla kişinin aşıya sıcak baktığını söyledi. Uzun süredir Federal İşçi Partisi milletvekili olan Joel Fitzgibbon bir sonraki seçimde parlamentoda olmayacağını, emekli olacağını duyurdu. Fitzgibbon, liberal John Howard'ın başbakan olduğu 1996'da alt meclise seçildiğinden bu yana 25 yıldır New South Wales'ta Hunter koltuğunu elinde tutuyor. Zor bir karar aldığını söyleyen Fitzgibbon, İşçi Partisi'nin Anthony Albanese liderliğinde bir sonraki seçimi kazanabileceğinden emin olduğunu da söyledi. Avustralya genelinde polis ve terörle mücadele yetkililerinin yapacağı üst düzey bir toplantının bugün İçişleri Bakanı Karen Andrews tarafından duyurulması bekleniyor. Afganistan'ın düşüşünün Avustralya'da aşırı dinci terörizmi canlandıracağı endişesi nedeniyle söz konusu toplantının yapılacağı belirtiliyor. Andrews'un Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'ne sanal olarak hitap etmesi, 11 Eylül'ün yıl dönümünü anması ve Avustralya'da bir terör saldırısı olasılığının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunması bekleniyor. Başka bir milyarder girişimci bu hafta bir SpaceX roket gemisiyle uzaya gidecek. Elektronik ticaret firması Shift for Payment'ın Amerikalı kurucusu ve genel müdürü 38 yaşındaki Jared Isaacman, dünyanın yörüngesine fırlatılan İlk tamamen sivil mürettebattan oluşan ve tarih yazan bir astroturist ekibine liderlik edecek. Kuzey Kore yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Devlet medyasında yer alan habere göre füze denemesi cumartesi ve pazar günleri yapıldı ve iki denemede de füzeler 1500 kilometreden fazla mesafe kat etti. Bu füze denemeleriyle ilgili henüz bağımsız uluslararası kanallardan bir doğrulama gelmedi. Kuzey Kore son büyük füze denemesini geçen Ocak ayında Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden saatler sonra yapmıştı. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber eğitim görmesini yasakladı. Taliban'ın kurduğu yeni hükümetin Yükseköğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, karma eğitime izin vermeyeceklerini açıkladı. Taliban'ın açıkladığı yeni kurallara göre, üniversitelerde kadınların İslami usullere uygun giyinmesi zorunlu olacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile ortak çıkarları bulunduğunu ancak uluslararası hukukun uygulanması konusunda iki ülke arasında görüş ayrılıkları olduğunu söyledi. Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Mitsotakis, Ege Adaları'nın silahsızlandırılması konusunda Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi ve Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım, gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz şeklinde konuştu. Mitsotakis, sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı kimseyle müzakere edecek halimiz yok diye de ekledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 1 milyar liralık usulsüzlükle ilgili kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin bir dönem ortağı olan kişinin Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu olduğu ortaya çıktı. Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu Invamet isimli şirkete yönelik soruşturmanın çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlük iddiasını kapsadığı anlaşıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt'ta koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, konuk yazar olarak T24 için yazdığı makalede gelecek seçimlerin önemine dikkat çekerek özel hesaplardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Türkiye tarihinin en önemli seçimine doğru adım adım yaklaşırken siyaset arenası da doğal olarak giderek hareketleniyor diyen Demirtaş, yazısında seçimleri bu denli önemli kılan birçok neden var. Bunların başında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir sistem değişikliğinden öte bir rejim değişikliğini hedefliyor, daha doğrusu dayatıyor olmasıdır ifadesini kullandı. Kürtler, Aleviler, muhafazakarlar, sosyalistler, Atatürkçüler, demokratik milliyetçiler dahil her kesimden liyakatli kadrolar demokrasi ortak paydasında birlikte hareket etmeyi başarabilmelidir diyen Demirtaş, demokrasinin kalıcı hale gelmesinin biricik yolunun bu olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemlerde Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Covid salgını ile birlikte mülteci sorununun derinleştiğini belirten Çavuşoğlu, artık mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine döndürülmesi, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı videoyla partisinin mülteci politikasını açıklamış ve iktidar olduklarında en önemli 5 önceliklerinden birinin Suriyeli misafirlerimizle helalleşip 2 yılda memleketlerini uğurlamak olduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı açıklamayı değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler konusunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra çark ettiğini söyledi. Özkan, Erdoğan Kılıçdaroğlu konuşunca Suriyelileri gönderme çalışması başlattı diye yazdı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel tüketim vergisi araba vaadini bir kez daha hatırlatarak gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var diyerek geliyor gelmekte olan az kaldı ifadesini kullandı. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak aylar sonra tribün locasında görüntülendi. Albayrak'ın yanında babası Sadık Albayrak'la oğlunun olduğu görüldü. Hazırlığı süren sosyal medya yasası ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet ve Kalkınma Partisi sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez diye konuştu. Gül, yasanın takviminin meclis açıldıktan sonra netleşeceğini de sözlerine ekledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısını açıkladı. 850 bin dersliğin 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, eski Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılsın açıklaması hakkında Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan laiklik ilkesini anlamamış, baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, kendisiyle az önce konuştum diyerek iddiaları yalanladı. Kanal İstanbul projesini İstanbul ve Türkiye için yaratacağı sorunları anımsatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bunun bir rant projesi olduğunu savundu. Beklenen İstanbul depremine de dikkat çeken Babacan, iktidara Türkiye keyfi yönetim elinde adeta can çekişiyor sözleriyle yüklendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, biz ayrıldıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi değerlendirmesini yaptı. Diyarbakır Sur içinde gençlerle bir araya gelen Davutoğlu, daha sonra katıldığı bir programda terörle kamu düzeni içinde mücadele ederim ama siyasi alanda vatandaşlarımızın tercihlerine saygı duymamız lazım. Siyasi tutuklamaların hepsine karşıyım ama ben de dahil hiç kimse hukukun üzerinde değil. Hukukun objektif işlemesi lazım. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına karşı tutum aldım. Amasız ve fakatsız parti kapatmaya karşıyız ifadesini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte 310.549 COVID-19 testi yapıldı. 21.352 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 243 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101.748.658'e yükseldi. Salgın döneminde ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan yaklaşık 5 milyon liranın bir yıldır banka hesabında bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi.
Ne yazık ki İstanbul'un 5 milyon liraya yakın parası bir yılı aşkın süredir bloke edilmiş bir biçimde hesapta duruyor. Yazıktır, günahtır. O 5 milyon lira belki de binlerce insanın o gün acil yarasına merhem olacaktı. Bu engellendi. Kasıtlı bir şekilde engellendi. Siyasi bir akılla engellendi. Şimdi yok efendim ya kime iade edildi? Yani zaten bloke. Bize bir şey iade edilmedi. Para hesapta duruyor.
Türkiye Komünist Partisi İstanbul Kartal'da miting düzenledi. Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme. Şimdi sosyalizm zamanı sloganıyla düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 22 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da sağanak yağışlı 13 derece, Sydney'de yağışlı 19, Melbourne'da açık 14, Adelaide'da parçalı bulutlu 17, Perth'te açık 21, Hobart'ta yağışlı 11, Brisbane'de parçalı bulutlu 31 ve Darwin'de de yer yer yağışlı 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.